Mavi Vatan.
Mavi Vatan'la karşınızdayız. Hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben İpek Önder yaklaşık 40 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaramız +90 312 463 34 21. Bizi Türkiye'nin sesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle Mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Ve konuğumuz emekli Denizkurmay Albay Mustafa Haluk Baybaş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Baybaş.
Hoş bulduk efendim.
Hoş geldiniz Sayın Yavuz.
Teşekkürler, iyi yayınlar.
Efendim son haftalarda Ege kıta sahanlığı ve adalar üzerinden yapılan karşılıklı açıklamalarla yükselen Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim ve ülkelerin silahlanma çabalarıyla bu tartışmaların muhtemel sonuçlarını konuşacağız. Ayrıca geçtiğimiz hafta Mavi Vatan konusuyla ilgili yaşanan gelişmeleri de ele alacağız. Bu gelişmelerle başlayalım dilerseniz Sayın Yavuz. Geçtiğimiz hafta hangi başlıkları takip ettik? Bu gelişmeleri detaylı bir şekilde sizden dinlemek isteriz.
Hay hay efendim. Şimdi geçtiğimiz bir hafta içerisinde şöyle sırayla bir baktığımızda Libya ile petrol ve doğalgaz anlaşması imzaladık. Yani Dışişleri Bakanı'nın Sayın Çavuşoğlu'nun da bu konuda açıklamaları vardı ve milli parayla da ticaret yapılacak. Şimdi bu ne anlama geliyor? Birincisi sadece karada değil, bu denize de olacak. Özellikle Türkiye'nin de biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Sultan Abdülhamit gibi son yıllarda giderek artan sayıda deniz tabanında araştırma yapan gemileri var. Sismik araştırma yapan ve gaz çıkartılmasına yardımcı olan gemiler var. Şimdi bunlardan Libya hükümeti de istifade edebilecek. Bunun bir tarafı bu, bir diğer cephesi ise bu anlaşma imzalandıktan sonra Yunanistan ve Mısır birlikte itiraz ettiler. Çünkü geçen yıl 2019 yılı Kasım ayında Türkiye ile Libya deniz yahut da münhasır ekonomik bölge sınırlaması anlaşması mutabakatı imzalamıştı. Bundan yaklaşık bir yıl sonra 2020 yılının Ağustos ayında da bu defa Yunanistan'la Mısır benzer bir şey yaptı ve Türkiye ile Yunanistan'ın münhasır ekonomik bölgeleri çakışır hale geldi bazı yerlerde. Bu sebeple sorun var ama bu devam edecek, yani Türkiye buradan geri adım atmayacaktır diye düşünüyorum. Bir diğeri, İngiltere Kuzey Denizi'ne savaş gemileri gönderdi. Geçen hafta hatırlayacak olursanız konuşmuştuk Baltık Denizi'nde. Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz hatlarına Rusya ile Almanya arasındaki bu Baltık Denizi'nde deniz tabanında patlamalarla birlikte, yani sabotajların olduğunu biliyoruz ve gaz sızıntıları olmuştu. Şimdi bu Amerika tarafından ve bazı bölge ülkeleri tarafından Rusya suçlandı. Rusya yaptı bunu diyerekten. Ben de o zaman size fikrimi söylemiştim. Bana göre burada Rusya değil, Rusya kendi imkanını kendi kendine bozmuş gibi oluyor. Burada suçlanacak kişi varsa bundan faydalanacak olan hangi ülkedir? Amerika veya diğer doğal gaz satan ülkeler olur. Bir de bu Kuzey Akım projesine ta baştan beri karşı olan Polonya, tabii ki savaş halinde olduğu için Ukrayna'da olabilir demiştik. Neyse, konu o değil. İngiltere kendi doğal gazını çıkarttığı ülkesine taşınan doğal gaz hatlarında böyle bir sabotaj olmaması için artık gemilerle de bir koruma görevine üstlenmiş, koruma görevi ihdas etmiş. Bir diğeri, İran Basra Körfezi'nde 250 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir gemi el koydu diyor. Gördüğünüz gibi ülkeler kendi mavi vatanları yahut da kendi kontrolü altındaki diyelim, şeyin yani karasuların dışında da olsa kontrolü altındaki sularda kendi çıkarlarıyla ilgili hakların, hukuklarını korumaya devam ediyorlar. İran'ın da böyle bir işlem yaptığını görüyoruz. Bir diğeri, sanki doğrudan bağlantılı değil gibi ama açıklayacağım. İsrail'e 4 yıl sonra büyükelçi atandı diyor. Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar, şahsen de tanıdığım birisi. O zamanlar genç bir diplomattı benim Genelkurmay'da Yunanistan Şube Müdürü olduğum zaman Azınlık Tarihi Komisyonu'nda orada karşılaşmıştık. Sanıyorum Selanik'te de başkonsolosluk yapmış. Değerli bir diplomatımız. Daha önceden de zaten Kudüs'te Kudüs Başkonsolosu ve Filistin Büyükelçiliği yapmış. İsabetli bir seçim bence. Bu mavi vatanla ilgisi ne diye sorulacak olabilir. O da şöyle, Doğu Akdeniz'de biliyorsunuz Rum-Yunan ikilisi Doğu Akdeniz'deki doğal gazın değerlendirilmesi konusunda Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türkleri ya da Kıbrıs Türkleri devre dışında bırakmak için Mısır ve İsrail'le bir ortaklığa gitmişlerdi. Buna işte Fransız, İtalyan petrol şirketleri bir ölçüde Amerika dahi ortak olmuştu. Şimdi Türkiye ile İsrail ilişkileri çok önemli. Birincisi bu açıdan Doğu Akdeniz'deki Rum-Yunan ikilisinin bu gücünü kırmaya yönelik. Birincisi bu. İkincisi ise İsrail'e baktığınız zaman sadece İsrail olarak görmemek lazım. Arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Büyük ölçüde Avrupa Birliği ülkeleri zaman zaman Rusya'nın bile olduğunu görürüz. Amerika Birleşik Devletleri'nin de son zamanlarda Amerikan Kongresi'nin Türkiye'ye karşıtlığını biliyoruz. Yani hem demokratları hem cumhuriyetçileri hem çok etkili olan üç lobi grupları, bunlar Yahudi lobisi, Rum-Yunan lobisi ve Ermeni lobisi, bunlar var. Oysa 2009 yılına kadar Türk-Amerikan ilişkilerinde ben iyi hatırlıyorum, Ermeni lobisi ve Rum lobisine karşı Yahudi lobisi genellikle bir denge unsuru olur ve Türkiye'nin yanında olurdu. Bu One Minute arkasından Mavi Marmara olayından sonra bu lobiyi kaybetti Türkiye. Kaybetsin hocam, bize ne, Amerika'ya ihtiyacım var diyen olabilir. Amerika bir küresel güç, onu diyemiyoruz. Bu Rahip Brunson olayında biliyorsunuz serbest bırakılmadı diye ilk yargılama sonucunda birkaç maddeye şey uyguladı. Daha doğrusu gümrük vergisini arttırdı. Öyle olunca Türk parası döviz karşısında %70-75 civarında erimişti. Yani çok büyük zararlar verebiliyor. Kabul etmiyoruz ama böyle bir şey verebiliyor. Çünkü Amerika'yı aklı selim devlet adamları değil, şu anda küresel şirketlerin ve lobilerin temsilciliğini yapan devlet adamları yönetiyor. Dolayısıyla burada da Türkiye'nin bu hışımları üzerine almaması için İsrail'le ilişkilerini düzeltmesinin gerekliliğine inananlardan bir tanesiyim ben. Yunanistan yine provokasyon peşinde, İstanköy'de sözde Pontus soykırımı anıtı diktiler diyor. Şimdi gene bunu ilk konuşmamda Türk-Yunan sorunlarını açıklarken değinmiştim. Pontus Rumları, sözde Pontus Rumları soykırımı diye bir şey uydurdular 1994 yılında. Ve bunu Cumhurbaşkanı da imza attılar meclisten geçtikten sonra. Sanıyorum ilk anıtında Selanik'te diktiler. Bunu devam ettiriyorlar. Bu kez de İstanköy'de böyle bir şey dikmişler. Yani Yunanlıları ben iyi tanıyorum. Sokaktaki Yorgo ile Başbakan Mitsotakis arasında fark olmayan bir şey var. O da Megali İda. Bunlar da yani Büyük Yunanistan yahut da Bizans'ı tekrar canlandırma hayali. Ne yazık ki bunun devam ettiğini görüyoruz. Gene bir uçak gemisini Girit'e yanaştıran Amerika'dan, Amerikan Büyükelçiliğinden skandal paylaşım diyerekten. Biliyorsunuz Girit'te Amerikan üssü var. Yıllardan beri var. Yeni değil. Buraya da uçak gemisi de yanaşabiliyor. İşte George W. Bush uçak gemisi Girit adasına yanaşmış. Suda körfezindeki şey üsse. Amerika'nın Athena Büyükelçiliği de uçak gemisinin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak birlikte güzel giden iki şey Yunan doğası ve Amerikan gücü demiş. Bu bir büyükelçinin söylemesi normaldir bunu ama Türk-Yunan gerilimi varken bizim basında bunu Türkiye'ye karşı bir nazire olarak kullanılmış gibi görüyor. Bir başka şey, yine Karadeniz'le ilgili de mavi vatanımızdan iki önemli şey var. Birisi biliyorsunuz Rusya'nın hukuk dışı ilhak etmiş olduğu Kırım Yarımadası'nı Rusya anakarasına bağlayan Azak Denizi ile Karadeniz arasındaki Kerç Boğazı var. Onun üzerine kurmuş olduğu bir köprü vardı. Bu köprüye Ukraynalı istihbaratçılar bir sabotaj düzenlediler ve büyük hasar verdiler. Hatta bunun da bu sabah herkes hatırlar. Ukrayna'da başkent Kiev dahil birçok yere Rusya'nın intikam saldırıları yaptığı söylendi. Bizzat Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ifadesine göre 75 füze fırlatılmış, hatta 41'ini düşürmüşler. Bunlar var. Gene hafta sonunda Türkiye'nin aracılığı olmuş olduğu başlangıçta bu tahıl transferi, tahıl koridoru olayı vardı. Bugün de 17 tane tahıl gemisi Ukrayna limanlarından hareket etti diyelim. Şimdilik özetle söyleyebileceğimiz Mavi Vatan'la ilgili bir hafta içerisinde gerçekleşen olaylar bunlardı.
Bu haftaki konumuza geçebiliriz o zaman. Tabii, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi konuşalım. Değerli konuğumuzu yöneltelim o zaman ilk soruyu. Son aylarda Yunanistan'ın Türkiye karşısındaki tutumunu nasıl değerlendirmek istersiniz Sayın Baybaş?
Evet, biraz önce de ifade edildi. Yunanistan bağımsızlığını kazandığı tarihten günümüze değin sınırlarını 5 defa genişletmiş. Dış politikayı Batı'nın müsamahaları ile birlikte çok iyi kullanmış, revizyonist bir ülke olarak karşımıza durmakta. Nihai amacı da biraz önce yine ifade edildiği üzere Megali İda'nın maddelerini tek tek hayata geçirmek. Her ne kadar bu çok resmi dokümanlarda yer almasa da Yunanlıların bir böyle bir hayali mevcut. Bu 9 maddeden oluşan bir program, plan. Şu anda 3. madde gerçekleştirilmiş durumda. İsterseniz maddeleri şöyle hızlıca bir sayalım ki Megali İda'yı herkes belki duymuştur az çok ama birazcık da içeriğini birazcık vakıf olsun.
Kısaca.
Yunanistan 1. Yunanistan bağımsızlığı ilan edecektir. Oldu. 2. Batı Trakya ve Selanik Türklerden ne pahasına olursa olsun alınacaktır. Oldu. Ege Adaları Yunanistan'a verilecektir. Birçoğu oldu. 12 adanın tamamı Yunanistan'a verilecektir. Oldu. Bunda 4'e kadar oldu. Bundan sonrakiler olmadı daha henüz. 5 Batı Anadolu Yunanistan'a verilecektir. 6 demin de sizin bahsettiğiniz gibi hocam Pontus Rum Devleti kurulacaktır. 7 Kıbrıs tamamen Rumlara bırakılacaktır. 8 Girit, İmroz yani Gökçeada ve Bozcaada Yunanistan'a verilecektir. Bu 8'de de Girit zaten Yunanistan'ın şu anda. Ve 9'da son olarak İstanbul Türklerden alınarak Bizans İmparatoru yeniden kurulacak ve Megali İda gerçekleşecektir. Yani Yunanlı'nın kafasında bu olduğu sürece, bu plan olduğu sürece bizim hani gerçekten devletler arasında insicamlı bir, koordineli bir barış içerisinde bir şey sürdürmemiz zor. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti zayıflık gösterir, milli güç unsurlarında, özellikle askeri gücünde zayıflık gösterirse, bu geri kalan maddeler de gerçekleşmeye devam edebilir.
Şimdi araya bir girebilir miyim? Şimdi bu Megali İda dediğimiz zaman söylemiş olduğunuz şey, benim de gene konuşmanın başında belirtmiş olduğum Megali İda konusunda, sokaktaki Yorgo ile Başbakan Mitsotakis veyahut da Güney Kıbrıs Rum kesiminin lideri, Anastasiadis arasında hiçbir fark yok düşünce olarak diyorum. Adeta genlerine yerleşmiş diyorum. Bunu belki çok abartılı görenler olabilir. Abartılı olmaması için geçtiğimiz hafta yaşanan bir olayı açıklamak istiyorum. İngiltere'nin başbakanı olmuş Bayan Truss. İngiltere'nin başbakanı. Bir Milli Güvenlik Kurulu'nu, Birleşmiş Milletler Milli Güvenlik Kurulu'nun 5 daim üyesinden birisi. Bu başbakan çıkıyor bir Siyonistlere ben de Siyonistim diyor ve İsrail Devleti'nin gelişmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım diyor. İngiltere'nin başbakanı söylüyor bunu. Şimdi bu nedir? Siyonizm dedik ya, vaat edilmiş topraklar İsrail için. Yani hatta büyük İsrail'i kurma olayı var ya, İsrail'de değil bu. Amerika'daki Yahudi lobisinde değil, bir ülkenin başbakanı, hem de çok önemli bir ülkenin başbakanı bile Yahudi asıllı ve Büyük İsrail'den veyahut da Siyonizm'den bahsediyor. Dolayısıyla Yunanlıların da Megali İda olayı en az onun kadar canlı tutacak bir ülke olarak görüyorum. Onun için bizim bunu asla ve asla unutmamamız gerekli. Yunanların Megali İda'dan asla vazgeçmeyeceğini bilmemiz gerekli. O sebeple söylüyorum. Yoksa bir fanatizm içerisinde söylemiyorum bunu. Devam edin lütfen. Şöyle o soruya devamında da şey yapalım. Yunanistan özellikle hangi alanlarda da silahlandırıldığını da geçelim bu arada.
Evet. Yani Yunanistan bu genel çerçeve içerisinde uluslararası konjonktürü ve dış politikayı, Batı'nın da kendine gösterdiği müsamaha içerisinde adım adım fırsat buldukça da ilerletiyor. Hep ilerletmiş, hep sınırlarını genişletmiş. Yani yenildiği savaşlarda dahi sınırlarını genişletmiş. Burada dolayısıyla karşı tarafta dış politikayı, uluslararası ilişkileri çok iyi kullanan bir devlet olduğunu unutmamamız lazım. Yakın geçmişte yaşanmış olduğu ekonomik bunalım haricinde her zaman bu agresif tutumunu uygulamıştır Yunanistan. Tabii esas itibariyle sorun alanı Ege'de coğrafyası. Yani 1923 Lozan Anlaşması statükosu kalsaydı bizim için aslında bir şey yoktu
Haluk
ama...
Haluk Albay,
buyurun.
Siz savunma sanayinde de çalışıyorsunuz zaten. İsterseniz o kısmı bırakalım. Biz oraları zamanında özetledik. Vakit Peki. kaybetmeyelim. Silahlanma kısmına gelelim.
Tamam. Şimdi Yunanistan'ın ilk önce bir malumunuz hava savunması, ilk önce deniz kuvvetlerinden başlayayım, ondan Tabii. sonra şeye geçeyim. Hava ve deniz kuvvetlerinde, yani Ege konusu gündeme geldiği için burada olası bir çatışmada esas olarak hava ve deniz kuvvetleri çatışacak. Buradaki menfaatlerin elde edilmesi kapsamında. Tabii ki kara harekatı da olur eş zamanlı olarak ama asıl sıkıntı Ege Denizi'nde. Dolayısıyla iki ülkede deniz ve hava kuvvetlerini güçlü tutmak istiyor. Yunanistan ilk ikisi 2025, üçüncüsü de 2026 teslim edilecek şekilde 3 adet Belhara sınıfı fırkateyn için Fransa ile anlaştı. Bunların zaten bir tanesi yapılmaya başlanmıştı. Ki yani bir fırkateyn normalde 4-5 senede bir yapılır, tamamlanır. İlk iki fırkateyni 2025'te envantere alacak olması aslında çok hızlı bir süreç. Bunu dikkate almak lazım, dikkatten kaçırmamak lazım. İlk üç fırkateynden sonra opsiyon olarak dördüncü fırkateyn de planlamada var ki ben onun da yapılacağına inanıyorum. Herhalde bir bütçesel durum var orada ki ilk anlaşmada yer almadı. Bu Belhara sınıfı fırkateynler hakikaten günümüz teknolojisine haiz.
Yani Ege'de dengeleri bozar mı Türk Deniz Kuvvetleri'ne karşı?
Yani dengeleri böyle hani toptan bozar bozmaz şeklinde değil de bir katkı sağlayacağı kesin. Evet. Tonaj olarak yüksek tonaj Ege'den ziyade. Bunlar şimdi 4500 tonajlı gibi gemi. 4500 tonajlı gemiler de şu anda Yunanistan'da envanterinde yok. Yani şu an bunları aldıktan sonra en yüksek büyük gemisi bu olacak. Dolayısıyla bu gemileri Doğu Akdeniz'e çıkarabilir rahatlıkla.
Yani doğalgaz sorununda, münhasır ekonomik bölge probleminde
orada gövde gösterisi yapabilir. Evet. Krizlerde, gerilimlerde bunlar boy gösterebilir. Bu gemilerin bir özelliği de hava soğunma sistemleri. Yine bunlar Fransız sistemi. 32 hücreli dikey lançerlere haiz olacaklar. Ve Aster 30 Blok 1 güdümlü füzelerine haiz olacaklar. Bu Aster 30 güdümlü füzeleri de 120 kilometre menzile kadar bir atış imkan kabiliyeti var. Dolayısıyla bölge hava soğunma imkan kabiliyetine kavuşacaklar ki bu önemli. Yani bizim hem hava kuvvetlerimiz açısından yani güçlü gemiler hem de denizaltı savunma harbi imkan kabiliyetleri de gelişmiş olacak bu gemilerin. Hem kendine ait bir sonarı hem de biz denizcilerin tabiriyle kıçtan yedekleme yaptığı bir pasif sonar şeklinde multistatik olarak çalışabilecek gelişmiş bir sisteme de haiz olacaklar. Evet, mevcut bu gemiler tabii yaşları itibariyle yaşlandı. 29 yaşlarında Meko sınıfı fırkateynler en yenileri onlar. 29 yaşında en yaşlısı. En genci 23 yaşında. Bir de Hollanda'dan aldıkları 9 tane zamanında Kortener sınıfı işte 80'lerin teknolojisine haiz gemileri var. Onların da yaşları 43'lere geldi.
Kortener'leri biliyorum 1980'li yıllarda biz o zaman deniz kuvvetlerindeyken bizde yoktu onlar. Yani nasıl hayıflandığımızı biliyorum Kortenerlere. Amerikan gemileri var mı?
Kortenerler şey gemiler. Güçlü gemiler. Onlar da denizci gemiler. Zamanın iyi gemileri. Ama tabii 30'lu yaşlardan Amerikan gemisi yok.
Yok değil mi?
Eskiden yani vardı.
Biz G sınıfları almıştık mesela.
Evet. Amerikan gemisi eskiden vardı onlarda. Knox sınıfı veya Charles Fedim sınıfları vardı. Onlar hurdaya ayrıldı. Ondan sonra Hollanda'nın gemilerine döndüler. İşte bizde de olan Meko sınıfı, Barbaros sınıfı olarak ifade ettiğimiz bizim. O gemilerden 4 tane var onlarda. Bizde 8 tane var. Şu anda da bu 3 tane, hadi diyelim 4 Belhara sınıfı fırkateyn. Onlara bir güç katacak.
Bunun dışında hücum bot gibi, korvet gibi, denizaltı gibi projeleri var mı?
Şu anda yok.
Veya mayınavlama gemileri gibi.
Denizaltı mayınavlama.
İnsansız deniz aracı gibi.
İnsansız deniz araçları var ama çok gelişmiş değil. O konuda da çok. Biliyorsunuz Yunanlılar genelde kendileri pek yapmıyorlar. Genelde direkt alıyorlar. Evet. Hani bizim savunma sanayimizin geldiği duruma onların savunma sanayi gelmiş değil. Klasik denizaltı deniz 10 tane klasik denizaltıları var mesela. Bir yeni bir projede, planda, programda görülmüyor şu anda.
Doğrudur. Şimdi şöyle yine araya gireceğim. Özellikle bu 2010 yılında belirgin hale gelen Yunanistan'daki ekonomik krizden sonra Yunanistan önemli bir süre, yani en azından 2019'a kadar falan savunma sanayine fazla şey ayıramadı. Pay ayıramadı. Hatta sanıyorum 2020 ve 20 yılında olacak. Kendi bir savunma sanayi vardı. Adını unuttum şimdi. Bir İsrail şirkete sattı bunu. Yani son zamanlarda baktığımızda aynen söylemiş olduğunuz gibi dışarıdan da İsrail'le, Fransa'yla ve Amerika'yla önemli işbirliği var. İtalya'yla var mı bilmiyorum. Sizin helikopter konusunda filan Amerika'nın dışında kimde var bilmiyorum.
Şu anda mesela hatta bu fırkateynleri dahi kendi tersanesinde yapmıyor. Hepsini Fransa'da yapıyor. Aslında eskiden bizim de yaptığımız gibi hani bir kısmı yurt dışındaki tersanede yapılır, bir kısmı da kendi tersanenizde yapılır. Hem daha çabuk üretim cycle'ı elde edersiniz, hem de o bilgi tecrübeyi kendi ülkenize aktarırsınız. Yunanistan bu konularda dediğiniz gibi kesintiye uğradı.
Evet. O halde
hava kuvvetlerine de
hani, hava kuvvetlerine bir girelim. O işte İHA'lar, SİHA'lar, uçaklar, Rafael sınıfı Fransa'dan şimdi uçak alıyor.
Yunanistan,
Amerika biliyorsunuz F-16 ilaveten F-35 veriyor. Bunlar
yani
var.
Tabii yani siz de malumlar savunma sanayi programları uzun soluklu, uzun süreçli programlar. Bugünden yarına bir sistemi alıp hemen kendi envanterinize adapte etmek kolay değil. Şimdi daha önce tabii Yunanlıların envanterinde Fransız uçakları vardı. Mirage 2000'ler vardı. Mirage F1'ler vardı. Onlar hurdaya ayrıldı artık. Tedavülden kalktı. Şu anda Rafale uçağı, yani 4,5. nesil diyebileceğimiz, aslında iyi.
5 değil yani.
5 değil.
F-16'lar 4 ise F-35'lere 5 diyoruz değil mi?
F-35'ler 5. 5'te tabii bu görünmezlik teknolojisi, radarda evet, görünmezlik teknolojisi çok üst seviyeye çıkmış durumda. Ve radar sistemi çok iyi işte, ve data link sistemleriyle tamamen bir
sevgili dinleyicileri açıklayalım onu da. O görünmezlik sistemi özellikle uçak hava savunma veyahut da füze savar sistemlerinin keşfetmesine karşı çok önemli.
Yani şöyle diyebiliriz. Havada iki tane uçak karşı karşıya geldiğinde, karşılıklı, buna mukabil hava harekatı derler havacılar. Karşı karşıya geldiğinde radarda biri öbürünü ne kadar önce görürse o bir avantajdır. Şimdi bu stealth teknolojisi, yani görünmezlik teknolojisine sahip uçakların radar kesit alanları çok düşük olduğu için, yani normalde 50 milden görecekseniz 20 milden ancak görebileceksiniz o uçağı. Dolayısıyla bu o uçağa bir avantaj sağlar. Siz onu görmeden o sizi görür ve angajmanını sizden önce yapar. Bu hava muharebesinde çok önemli.
Evet. Sayın Baybaş, kısa bir soluklanalım, verelim. Aranın ardından söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz devam ediyor. Emekli Denizkurmay Albay Mustafa Haluk Baybaş ve Profesör Doktor Celalettin Yavuz'la birlikteyiz. Son haftalarda Ege kıta sahanlığı ve adalar üzerinden yapılan karşılıklı açıklamalarla yükselen Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilimi konuşmayı devam edeceğiz. Aradan önce Yunanistan'ın hangi alanlarda silahlandığından detaylı bir şekilde bahsettik. Şimdi Türkiye'nin Ege'de Yunanistan'a karşı kullanabileceği harp ve silah araçları nelerdir? Sizden dinleyelim.
Şimdi izninizle İpek Hanım, sorunun cevabını da verebilirse Haluk Bey, Haluk Albay, uçaklardan bahsediyordunuz. Rafael'e ilaveten F-35 alıyor Amerika'dan. İşte bu görünmezlik. F-16 aynı şekilde modernizasyonu var. Bunları alması halinde Türk Hava Kuvvetleri'ne karşı bir üstünlüğü olabilecek mi? Varsa bunlardan neler olabilir, söyleyebilir misiniz?
Yunanistan'ın hali hazırda açık kaynaklarda belirtilen şekliyle 237 savaş uçağı bulunmakta. Bunların 154'ü F-16, işte 42'si Mirage ve F-4'ler var. 40 tane de Rafael tedariği sonrasında hemen hemen birebire gelecek bizim sayılarımızla. Dolayısıyla bu çok istediğimiz bir durum değil. Hem Rafael'leri alıyor 40 adet, hem de F-16'larını, eski F-16'larını Viper dedikleri bu ISR radar ve işte 4.5. nesile getirecek modernizasyon planına da girecek. 80 uçağını da o şekilde yapacak. Hani bizim de istediğimiz, evet, talep ettiğimiz bir şeydi Amerika'dan bu. Dolayısıyla hava kuvvetleri nezdinde birebir istemediğimiz bir durum oluşacak. F-35 konusu daha çok yeni, onun da takip etmemiz gerekiyor. F-35 de alınırsa tabii ki o tam bir 5. nesil uçak. Bu bize sıkıntı yaratacak.
Şimdi anlaşıldı. Yani silahlanmasını Amerika ve Fransa ve İsrail'den temin ediyor, oradan alıyor. Birazcık da Türkiye'ye bakalım mı? Yani evet, onların rüyalarına giren, onları adeta yataklarından fırlatan bazı gelişmeler de bizde var. Mesela TCG Anadolu, bizim Milgen projesi. Türkiye'nin birçok, hem Azerbaycan, Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ Savaşı'nda, hem Ukrayna-Rusya Savaşı'nda görülen İHA'ların, SİHA'ların başarıları, hatta Libya'da da görüldü. Bunlar ve Türkiye'nin gene bildiğimiz insansız deniz aracı, İDA dediğimiz, bunları da üretiyor. Tabii. Biraz da bunlara girelim, tabii, mi? Hatta denizaltılarımız da sanıyorum onlarınkinden çok daha üstün özelliklere sahip.
Tabii denizaltılarımız her ne kadar benzer görünse de bizim kendi mühendislerimizin yaptığı girdilerle performansları daha artırılacak şekilde dizayn edildi. Bizim hatta mühendislerimiz o gemilerdeki bazı hataları buldular. O yüzden de proje biraz gecikti aslında. Almanlar kabul etmek istemediler başta bunu ama sonradan ikna oldular. Ve bir dizayn tasarımda değişikliklere gidildi ve şu anda Alman tasarımı gemiler uzun zamandır olduğu gibi şu anda Gölcük Tersanesi'nde yapılıyor. Bunlar havadan bağımsız tahrikli sistemler olacaklar ve çok büyük bir bizim gücümüze güç katacaklar. Çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu tabii ki gücümüze çok büyük bir güç katacak. Bu tabii ki bir amfibi gemi. Bir amfibi harekatta önemli roller oynayabilecek bir gemi. Dünyanın herhangi bir yerine bir taburu istediği zaman da çıkarabilecek, yani
bir kabiliyet, kuvveti çıkarabiliyor diye.
Çıkarabilecek bir kabiliyete sahip. Hatta yakın yerlere bunun iki katını da çıkarabilirsiniz. Bunun üzerinde tabii çok muhtelif çıkarma araçları, helikopterler olacak. Çıkarma havuz güvertesinden bu personeli sahile çıkarabilecek.
Haluk Albay'ım, yani şöyle söyleyeyim.
Bu oyun değiştirici bir platform.
1000 kişi deyince sadece kişi değil, o taburun harp silah ve araçları da her onlarla şey birlikte yani.
Tabii ki. Tabii.
Silahlarıyla, tabii, araçlarıyla, zırhlı personel taşıyıcısı varsa onunla, varsa tabii tanklarıyla, keşif piliyle vesaire.
Tabii evet, yani zaten bu gemi bu personel haricinde 29 tane ana muharebe tankı taşıyabiliyor. 27 tane Zaha dediğimiz zırhlı amfibi hücum aracı taşıyabiliyor. Bunlar hem denizden yani zırhlı amfibi hücum araçları denizden yüzerek karaya intikal ediyor ve harekata devam ediyor karada.
İnsansız hava araçları da var üzerinde değil
üzerinde mi? Tabii ki insansız hava araçları, tabii bu Türkiye'nin geliştirdiği bir yeni bir doktrin olacak. Bunun da şeylerini göreceğiz. Bu hareket alanına yeni bir yetenek kazandırmış olacak. Bir kuvvet çarpanı olacak. Yani havada düşünün, en az 20 tane İHA'nız varken hem keşif gözetlemede inanılmaz, biliyorsunuz ilk önce görmek lazım hasmı. Düşmanı ilk önce görmek lazım, takip edebilmek lazım ki angaja olabilirsiniz. Bunun da en önemli unsurlarından bir tanesi insansız hava araçları. İşte biz Ege Adaları'nı hepsini takip ediyoruz an be an.
Sadece insansız hava aracı, aynı zamanda silahlı insansız.
Şimdi silahlı insansız hava araçlarımız da var. Kara harekatında bir MAM-L füzesiyle bir tankı nötralize etmek kolay olabiliyor. Deniz harekatında ama silahlarımızın biraz daha ateş gücünün yüksek olması gerekiyor. Bunun için de mesela ne var? Atmaca'yı yaptık biz. Atmaca güdümlü füzesini yaptık. Şu anda fırkateynlerimize ve yeni platformlarımıza Atmaca güdümlü füzesini monte ediyoruz. Bu da 200 kilometre.
Türkiye'nin ürettiği, Türk savunma sanayinin ürettiği.
Tabii bu, değil mi yani? Bunun ilk çalışmalarını ben hatırlarım. Daha ikinci komutandım. 2009 yılıydı. Yani bunlar bugünden yarına olacak şeyler değil. Çok uzun süreler çalışmak gerekiyor. Mühendislerimiz çalıştılar. Know-how'u kendileri geliştirdiler. Ve şu anda çok mesela bazı kritikler var. Batı medyasında da var. Yunanistan işte Yunanlar da diyor. Bu işte diyor 70'lerin 80'lerin teknolojisi diyor. Ama biz orada bırakmadık ki. Onun için çok da elektronik harbe karşı koruyucu tedbirler, işte 3 boyutlu rota bacakları yapabiliyor ve aynı zamanda veri bağıyla onu son anda başka bir hedefe yönlendirebiliyoruz
gibi. Şimdi Haluk Albay'ın Milgem'den de bahsedeceğim ama onu düşünün. O arada şeyi soracağım. Bu silahlı insansız hava araçları Ege Adaları'ndaki saklanan, yani bizim 80'li 90'lı yıllarda işte hücum botları orada saklanır, gizlenme mevkilerinde olur vesaire deniyordu. Onlara karşı etkili olarak kullanılabilir mi?
Tam dediğiniz gibi aslında. Bunların şu anda
gerçi onlara karşı bir de helikopterler de
hepsi var. Yani o da şimdi vardı. Hareket alanında bir komutan ne ister? Herhangi bir sıkıntı olduğunda onu çözecek bir şey. Mesela bulut vardır, işte insansız hava aracınız göremez. Bu sefer ne yaparsınız? İnsansız deniz aracınızı gönderirsiniz. İşte insansız deniz aracı çıkamaz, insansız hava aracı. Bu esneklik sağlayacak komutanlara bu hareket alanında.
Ve Türk savunma sanayi de bunların hepsine vakıf değil mi?
Şu anda yapıyoruz, evet.
Yani helikopter de üretecekler yakında.
Evet, yani hepsi...
O konuda da büyük atılımlar var.
Tabii, hepsi var. Hepsi var. İnsansız hava araçlarında tabii şimdi mesela bir jet motorlu insansız hava aracı da hani planlanıyor şu anda, yapılmakta. Ya yani o bambaşka bir boyuta çıkaracak insansız hava aracı paradigmasını. Dolayısıyla insansız hava araçları, deniz araçları, bunlar tabii ki hareket alanında oyun değiştirici özelliklere sahip olacaklar.
Ve Türkiye bu alanda avantajlı diyebiliriz.
Evet, çünkü bu konuda çalışan birçok tersanemiz var, birçok firmamız var. Bunların oluşturduğu bu ekosistem var, onların alt kontraktörleri var, onlar onlara destek oluyor.
Bu insansız deniz araçlarında siz az önce söylediniz, keşif maksadıyla olduğu gibi aynı zamanda mayın avlama maksadıyla da olanları var mı bunların?
Bunlar geliştiriliyor. Mayın avlama olsun, denizaltı savunma harbi olsun kıyılarımızda, işte muhasımın saklanabileceği, gelebileceği kıyılarımızda denizaltı savunma harbine yönelik de çalışmalar var. Bunlar tabii bir süreç. Bunların hepsi olabilecek şeyler. Bunların altyapısı var artık Türkiye'de.
Evet. Bir de şu yüz akımız milli gemi, Milgem'den bahsedelim mi?
Milgem tabii ki 1990'lardan itibaren komutanlarımızın, Deniz Kuvvetleri komutanlarının Vural Beyazıt'la başlayan ve rahmetli Vural Beyazıt da rahmetli oldu gerçi. Özden Örnek komutanımızla devam eden, ısrarla devam eden, tüm engellemelere rağmen tamamen tasarımı bizim mühendislerimize ait bir projedir. Kolay olmamıştır. Hemen bugünlere gelinmemiştir. 90'lardan beridir bu çalışılmaktadır.
İlk karşı evvel, propagandalar da vardı.
Hepsi yani, vardı. Tüm engellemeler
Almanya
vardı.
Yapıyor nasıl olsa veriyor.
Öyle var.
Diyen vardı.
Benim kendi şahit olduğum birçok olay var. Şimdi zamanımız evet. yetmez o anıları anlatmaya. Çok engellemelere rağmen tamamen bizim kendi harp okulundan mezun akıllı arkadaşlarımızın mühendis olarak döndükleri ve deniz kuvvetlerimizin yine bunları bir araya toplayıp ARMERKOM'u, Araştırma Merkezi Komutanlığı'nı kurduğu ve bunlardan faydalanarak her türlü yazılım, komuta kontrol sistemi, dizayn çalışmaları, işte mesela şu anda deniz kuvvetlerinden dizayn proje ofisi var. Başka kuvvetlerde evet. yok. Bu dizayn proje ofisi olmasa bunları planlayamazsınız, tasarlayamazsınız.
Evet, şimdi harika oldu bayım. Çok değerli bilgiler verdiniz. Süremiz de kısıtlı ama evet. İpek Hanım'ın sorusuna dönmek istiyorum. Yunanistan, tekrar şeye döndük. Bu karada konuştu, harp silah araçlarını Ege adalarına koydu diyelim. Bunlar Türkiye için tehdit teşkil eder mi, ederse nasıl eder?
Birkaç dakika kaldığımızda ifade etmek istiyorum.
Ya malumuz gayri askeri statüdeki adalara bırakın silah konuşlandırmayı, bir askeri geminin liman ziyareti yapması bile aslında uluslararası hukuka aykırı.
O zaman barış anlaşması hilafını oluyor.
Hilafını oluyor. Yani üzerinden bir askeri uçağın geçmesi bile yanlış. Kaldı ki burada bildiğiniz gibi de tugaylar var, tümenler var, alaylar var. Ya bizim tabii bu da yeni değil aslında. 1960'lardan beri başlamış bir süreç ve 74'ten sonra hız kazanmış bir süreç. Yunanistan'ın kendine göre kendi mazeretleri var ama anlaşmalara aykırı. Yani bunlara karşı bizim her zaman bir reaksiyon gösterme hakkımız var. Bunu da diplomatik kanallardan
tehlikeli olabilir mi?
Olabilir tabii, neden olmasın?
Evet.
Yani Kurtuluş Savaşı öncesini hatırlayalım. O evet. adalardan bırakın orduları, çeteler gelip bizim köylerimizi
daha
bastılar
sonra da
yani.
Mesela bu 12 adaları veya Menteş adalarının İtalyanların egemenliğinde olduğu dönemde 1930'lu yıllarda oradan Türkiye'ye bir saldırı yapabilirler diye bir endişe vardı yani.
Yani yapabilirler. Bu bizim hani durum muhakemimizde vardır. Düşman imkan kabiliyetleri diye.
Evet.
Düşman imkan kabiliyeti bunu yapabiliyorsa ben askeri olarak bunu yapabilir kabul ederim. Ve bunun karşı tedbirini almak zorundayım.
Ama dinleyicileri ben rahatlatmak için bir şey söyleyeyim.
Son sözlerimiz olsun.
Her ne kadar olsa da şöyle söyleyeyim. Bizim Anadolu sahillerindeki uzun menzilli 40 kilometreyi, 42 kilometreyi bulan menzilli toplarımız da dahi onların o birliklerini vurma imkanlarımız var. O kadar rahatsız olmasınlar, işleri rahatlasın diyerekten söylüyorum.
Muhakkak
çok
var.
Teşekkür ederim. Çok
teşekkür
ederim.
Sağ olun. Teşekkür ederim. Katkılarınız için. Bu hafta Yunanistan gerilimi, ülkelerin silahlanma çabaları ve muhtemel sonuçları üzerine konuştuk. Konuğumuz emekli Denizkurmay Albay Mustafa Haluk Baybaş'tı. Yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş, sesimizi ulaştıran teknik yönetmenimiz Tolga Kökten'di. Mikrofonda ben İpek Önder. Gelecek hafta aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Mavi Vatan.